Ayrım 10.
1930. İlk yolculuğumuz. Yahbub'dan güneye çöle gireceğiz. Zıvaya ve Mayabra kabilelerinin yerleşim alanlarına. El Taş'a yolculuk 7 gün sürüyor. Maddox, Berman ve 4 kişi daha. Birkaç deve, bir at, bir köpek. Yola çıkarken o eski şakayı yaptılar. Kum fırtınasında yola çıkmak şans getirir. İlk gece 20 mil güneyde kamp kurduk. Ertesi sabah saat 5'te çadırların önünde hazır durumdaydık. Soğuk uyutmuyordu ki. Yaktığımız ateşin çevresini sarıp koyu karanlığın içindeki bu ufak ışık halesi içinde oturduk. Gökyüzünde tek tük bir iki yıldız gecenin son yıldızları. Güneşin doğmasına daha 2 saat vardı. Sıcacık çaylarımızı içtik, develeri yemledik. Uyuklayarak çiğniyorlardı verdiğimiz hurmaları çekirdekleriyle. Kahvaltı ettik, 3'er bardak daha çay içtik. Birkaç saat sonra nereden çıktığı belli olmayan kum fırtınasına yakalandık. Sabahın ilk saatlerindeki o serinletici esinti birden kızmıştı. Çevremize baktık, çölün yüzeyi darmadağın olmuştu. Kitabı versene, şurada. Hüseyin Bey'in bu tür fırtınaları anlattığı o harika yazısı. Çöl yüzeyinin altına buhar pompaları döşenmiştir sanki. Buhar pompalanıyor gibi binlerce delikten üfler kum. Küçük tükürükler fırıldaklar gibi fışkırır döner. Çöl altındaki büyük güce dayanamıyor, baş kaldırıyor gibidir. Küçük taş parçacıkları insanı dizinden, ayaklarından, bileklerinden vurur. İnsanın tüm vücudu kumla dolar. Sonunda kum insanın başının üzerinden dalgalanır. Gökyüzü görünmez olur. En yakındaki şeyler gözden yiter. Tüm evren kumla dolmuştur sanki. İlerlememiz gerekiyordu. Kum durağan şeylerin üzerini kaplıyor, boğuyor. Sonsuza dek kaybediyordu. Bazı kum fırtınalarının 5 saat sürdüğü görülmüştür. Sonraki yıllarda seferlerimizde kamyonlarda olduğumuz zaman bile önümüzü hiç görmeden ilerlememiz gerekiyordu. Hele karanlık bastırdı mı yandın. Korkunçtur gece fırtınaları. Bir keresinde Kufra'nın kuzeyindeydi. Karanlıkta kum fırtınasına yakalandık. Sabahın 3'ü. Fırtına çadırları yerle bir etti. Çadırlarla birlikte biz de yuvarlandık. Batan bir gemi nasıl su alırsa öyle kum yutuyorduk. Ağırlaştık, boğuluyorduk. Ta ki bir deve sürücüsü bizi çadırların arasından kurtarana kadar. 9 günde 3 kum fırtınasına yakalandık. Yiyecek içecek almak için uğramayı planladığımız küçük çöl kasabalarını kaçırdık. At kayboldu. Develerden 3'ü öldü. Son 2 gün yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Yalnızca çay içtik. Dünyayla bağlantımız kopmuştu. Bize dışarıdaki dünyayı anımsatan tek şey ateşten artık kapkara olmuş o çaydanlıkla sabahları bardaklarımızın çıngırtısıydı. 3. geceden sonra konuşmayı da kestik. Önemli olan tek şey ateşin başında biraz ısınabilmek, bir de azıcık kalmış o kahverengi sıvıydı. Çöl kasabalarından El Tacı'da şans eseri karşımıza çıktı. Saat çanlarının duyulduğu sokaktan barometreler, tüfek mermileri, Bingazi'den gelen konserve yemek ve İtalyan domates sosları, Mısır'dan getirtilen basma kumaşları, deve kuşu kuyruğundan yapılan süslemelerle dolu tezgahların sıra sıra dizildiği, köşelerde sokak dişçilerinin, kitap tüccarlarının durduğu pazara girdim. Hala konuşmuyorduk birbirimizle, kendi halimizde kasabayı geziyorduk. Ölümden dönmüş olmanın ağırlığı çökmüştü hepimizin üzerine. Meydanda oturup kuzu etiyle pilav, üstüne de bedevi tatlıları yedik, süt içtik. Kehribar ve naneyle tatlandırılmış bir yudum çayla geçen günlerden sonra tüm bunlar. 1931 yılında bir bedevi kervanına katılmıştım. Meğerse bizden biri daha varmış aralarında. Fenelon Barnes'mış, çadırına gittim. Fosil ağaçlarını belgelemek için günlük bir araştırma gezisine çıkmış. Çadırının içi haritalarla, yanından hiç eksik etmediği aile fotoğrafıyla ıvır zıvırla doluydu. Tam çıkarken çadırın bir yanına asılmış ayna ilişti gözüme. Aynadan yatak görünüyordu. Örtülerin altındaki küçük kabartıyı o zaman gördüm. Köpek olabilir diye düşündüğümü anımsıyorum. Callabayı çektim. Dipnot, Arapların giydiği kapüşonlu pelerin. Altında elleri ayakları bağlı küçücük bir Arap kızı vardı. Uyuyordu. 1932'ye gelindiğinde Ban yol seferini tamamlamış, Maddox ve bizler de her bir yana dağılmıştık. Kambises'in kayıp ordusunu arıyorduk. Zerzura'yı. 1932, 1933 ve 1934. Birbirimizi aylarca görmedik. Bedevilerle birlikte 40 günlük yolda zigzaklar çiziyorduk. Çöl kabileleriyle karşılaşıyorduk. Hayatımda gördüğüm en güzel insanlardı. Bizler Alman, İngiliz, Macar ya da Afrikalıydık. Önemsizdik onlar için. Yavaş yavaş ulussuzlaştık. Uluslardan nefret eder oldum. Ulus devletler mahvetti bizi. Maddox uluslar yüzünden öldü. Çölde hak iddia edilemez, ona sahip olunamazdı. Nedir çöl? rüzgarla uçuşan bir tül gibidir. Taş üstüne taş konamaz üstüne. Daha Canterbury var olmadan, Avrupa savaşlarla yamalı bohçaya dönmeden bile bir sürü farklı farklı adla anılırdı çöl kentleri. Adları hep değişirdi. O tuhaf kültürler bir var bir yoktur. Kervanlar iz bırakmadan çekip giderler. Hepimiz Avrupa'da evleri ve aileleri olanlar bile ülkelerimizin üzerindeki giysileri yok edebilmeyi arzuluyorduk. Çöl bir inanç yeriydi. Manzarada yitip gidiyorduk ateş ve kum. Vaha'nın limanlarını terk ettik. Suyup gelip dokunduğu yerler. Ayin, Bir, Vadi, Foggara, Kottara, Şaduf. Böylesi güzel adların yanında kendi adımı görmek istemiyordum. Aile adlarını silin, ulusları silin. Çöl bana bunları öğretti. Kimileri ise çölde izini bırakmaya çok meraklıydı. Kurumuş bir sulakta, taşlık bir tepecikle adları yazılı olmazsa olmazdı sanki. Sudan'ın kuzeybatısında, Sirenaika'nın güneyindeki o topraklarda yaşanan küçük görgüsüzlükler işte. Fenelon Barnes fosil ağaçlarının üzerinde kendi adını görmek istiyordu. Hatta bir kabileye de kendi adını verdirmek istedi. Bir yıl kadar onları ikna etmeye uğraştı. Bauchan'ın adı bir kumula verilince kıskançlığından çatladı. Bense adımı ve geldiğim yeri silmek istiyordum. Savaş patlak verdiğinde çölde geçen 10 yılın ardından sınırlar arasında gidip gelmem kolay olmuştu. Kim olduğum belli değildi. Herhangi bir ulusun insanı değildim. 1933 ya da 1934, hangi yıl olduğunu unuttum. Maddox, Kasparius, Berman, ben ve 2 Sudanlı sürücü, bir de aşçı. Artık A tipi Ford arabalarında yolculuk ediyoruz ve ilk kez büyük havalı tekerlerden kullanıyoruz. Kumda daha iyi gidiyorlar ama taşlıkla kayalıklarda ne olacağı meçhul. 22 Mart'ta Harga'dan yola çıkıyoruz. Berman'la ben Williamson'ın 1838 yılında yazılarında anlattığı 3 vadinin Zerzura'yı oluşturduğu yolunda bir kuram geliştirmiştik. Gilfgeber'in güneybatısında terk edilmiş 3 granit kütle var Plato'dan yükselen. Gebel Arkanu, Gebel Uveynat ve Gebel Kissu. Üçü de birbirlerinden 15 mil kadar uzakta. Bazı dağ geçitlerinde iyi su bulunuyor. Gerçi Gebel Arkanu'daki suyu acı, ancak acil durumlarda içilebilir. Williamson Zerzura'nın 3 vadiden oluştuğunu söylemişti ama yerlerini söylememişti. Efsane gibi kuşaktan kuşağa aktarılıyordu bu bilgi. Krater biçimli dağların arasında bir su vahası olmak zorundaydı diye düşünüyorduk biz. Yoksa Kambises ve ordusunun böylesi bir çölü geçmesi mümkün olamazdı. Zenussi akınlarını olanaklı kılan da o vaha olmalıydı. Asırlar boyunca uygarlığı tatmış bir dünyaydı aslında gizemli Zerzura. Abu Ballas'ta Yunan amfora şekillerine benzeyen kavanozlar buluyoruz. Herodot bu tür kavanozlardan söz eder. Berman'la ikimiz El Jof Kalesi'nin bir zamanlar Büyük Senussi Şeyhi'nin kütüphanesi olan Taşhol'de bilge bir adamla tanışıyoruz. Kervan rehberliği yapan yaşlı bir tebu aksanlı bir Arapçayla konuşuyor. Sonradan Berman adamın sesine yarasa çığlıkları gibi diyor. Herodot'tan alıntı yaparak saatlerce konuşuyoruz, sorular soruyoruz adama. Ama o ser verip sır vermiyor. Senussiler çölün sırlarını yabancılara asla anlatmazlar. El Melik Vadisi'ne daha önce hiç görmediğimiz türden kuşlar görüyoruz. 5 Mayıs'ta ben Uveynat Planetosu'na çıkan yeni bir güzergah keşfediyorum. Kendimi akasya ağaçlarıyla dolu geniş bir vadide buluyorum. Eskiden haritacılar keşfettikleri yerlere kendi adlarını değil sevgililerin adlarını verirlerdi. Çöl kervanlarından birinde yıkanan bir kadın varmış. Müslin kumaşıyla vücudunu örtmüşmüş. Bir Arap şairinin sevdiğiymiş, adam yıkanırken gördüğü güvercin beyazı omuzlarını düşünerek Vaha'ya onun adını vermiş. Yaşlı şair Zerzura diyor Vaha'ya, kadından aldığı esinle. Çölde insan keşfettiği bir kuyunun içine dalar gibi bir ada takılabilir ve o kuyunun gölgeli serinliğinde o hazla ömür boyu yaşayabilmek için orayı bir daha hiç terk etmeme düşüncesinin cazibesine kapılabilir. Benim en büyük arzum orada kalmakta. O akasya ağaçlarının arasında, kimsenin ayak basmadığı bir yerde değil ama yüzyıllar boyunca çeşitli toplumların ani ve kısa aralıklarla yaşadığı bir yerdeydim. Bir 14. yüzyıl ordusu, bir Tebu kervanı, 1915 yılında da Senussi akıncıları. Onlar yokken bomboştu Vaha. Yağmur yağmadığında akasya ağaçları kurudu, yok oldu. 50 ya da 100 yıl sonra yeniden suya kavuşana dek. Tarih boyunca gündeme gelen çeşitli efsaneler, söylentiler gibi var oluyordu bu yerlerde, bir görünüp bir kaybolarak. Çölde su nasıl aranır bilir misin? Avuçlarından akan damlacıklara bakıp sevdiğinin ismini verirsin o suya. İnsan yokluğu yudum yudum gırtlağında duyumsar. Kahire'de bir kadın yatağından kalkıp pencereden sarkar, çıplak beyaz tenini yağmur fırtınasında yıkar. Adamın konuyu dağıtmaya başladığını sezerek öne eğiliyor. Hena hiçbir şey söylemeden karşısındaki adama bakıyor. Kim bu kadın, kim? Yeryüzünün en uç sınırlarına eski alanlarını genişletmek için uzanan sömürgecilerin elleri değer değmez uç sınırlar yok olur. Onlar için bir yanda köleler, uşaklar vardır artık, bir yanda da kendileri. Coğrafyacılar Derneği ile haberleşmeler başlar. Uygarlığın uzandığı yeni sınırlar bildirilir. Öte yandan uygarlık olmadan da akan bir nehre, yükselen bir dağa adım atan ilk beyaz adam olmanın heyecanıyla yetinen beyaz adamlar da vardır. Gençken aynaya doğru dürüst bakmayız. Ancak yaşlandığımızda geriye kalacak adımızı, efsanemizi, gelecekte yaşamlarımızın ne anlam kazanacağını düşündüğümüzde bakarız aynaların içine. Adımızla gurur duymaya başlarız birden. Bir yeri ilk kez gören kişi oluşumuzla, en akıllı tüccar oluşumuzla, en güçlü ordu oluşumuzla. Narsisus da yaşlandığında aramıştı kendi görüntüsünün putunu. Bizlerse tam tersine, yaşamlarımızın geçmişe nasıl bir anlam kattığıyla ilgileniyorduk. Geçmişe yelken açmıştık biz, gençtik. Güç, para gibi şeylerin geçici olduğunu biliyorduk. Herodot'la yatıp kalkıyorduk. Geçmişin görkemli kentleri silinip yok olmuşlardır. Benim zamanımın görkemli kentleri ise bir zamanlar küçücük yerlerdi. Tarih kuşu hep aynı yere konmaz. 1936 yılında Geoffrey Clifton adında genç bir adam Oxford'da ona bizden söz eden bir arkadaşla tanışmış. Beni aradı. Ertesi gün evlendi. 2 hafta sonra da karısıyla birlikte Kahire'ye uçtular. Genç çift kendilerini birden bizim dünyamızın içinde buldular. Prens Kemal Eldin, Bell, Almazi ve Maddox dördümüzdük. Hala dilimizden düşmeyen tek ad Gilfkebir'di. Çünkü Zerzura'nın orada bir yerde olduğundan emindik. 13. yüzyıl Arap yazılığında boşa mı adı geçiyordu Zerzura'nın? O kadar uzak bir zaman yolculuğuna çıkacağımıza göre bize bir uçak gerekiyordu tabii. İşte Clifton burada devreye girdi. Zengindi, uçak kullanmasını biliyordu. Üstüne üstlük uçağı da vardı. Clifton, Uveynat'ın kuzeyindeki El Jof'ta bizimle buluştu. 2 kişilik uçağıyla bizim kampa indi. Pilot kabininde ayağa kalkıp termosundan kendine içecek koydu. Yanında yeni karısı oturuyordu. Buranın yeni adı Bir Messaha 40 Kulübü olsun diye açıklama yaptı uçaktan iner inmez. Karısının yüzünde beliren dostça ama tekin bulmadığım ifadeye takılmıştı gözüm. Başlığını çıkarınca aslan yelesi gibi kabarık saçları rüzgarda uçuşmaya başladı. Gençler işte, çocuğumuz yaşındaydı ikisi de. Uçaktan indiler, el sıkıştık. Yıl 1936'ydı, her şey böyle başladı. Kelebeğin kanadından aşağı atladılar. Clifton elinde termosla bize doğru geldi. Ilık alkolü hep birlikte yudumladık. Törensiliği severdi Clifton. Uçağına Rupert Beer adını vermişti. Çölü çok da sevdiğini sanmıyorum ama bizim kurduğumuz dünya hoşuna gitmişti. Kendisi de bu dünyanın bir üyesi olmak istiyordu. Kütüphanedeki sessizliğe saygı göstermesi gerektiğini öğrenen meraklı bir öğrenci gibiydi. Karısının yanında getireceğini düşünmemiştik ama ses çıkarmadık. Kadın rüzgarın esintisiyle saçlarına karışan kum tanelerini aldırmadan öylece duruyordu. Kim bilir onlar bizim hakkımızda ne düşünüyordu. Bazılarımız kumul formasyonu, vahaların oluşumu ve kayboluşu, çöllerdeki kayıp kültürler gibi konularda kitaplar yazmıştık. Alınıp satılamayan şeylerle ilgilenen, dışarıdaki dünyadan habersiz yaşayan insanlardık. 700 yıl önce olmuş olayları tartışıyorduk. Geçmiş seferlerimizi konuşuyorduk. Zuk vahasında deve yetiştiren Abdelmelik İbrahim el-Zıvaya'nın çöl kabilelerinin içinde fotoğraf kavramını anlayabilen ilk insan olduğunu falan. Clifton'lar balayılarının son günlerini yaşıyorlardı. Ben onları ötekilerle bırakıp Kufra'da bir adamla buluşmaya gittim. Günlerce ötekilerden sakladığım kuramları tartıp ölçtük. El Jof'taki merkez kampa 3 gece sonra geri döndüm. Aramızda çöl ateşi yanıyordu. Clifton'lar, Maddox, Bell ve ben ateşin çevresinde oturmuştuk. Birkaç santim arkaya yattığında karanlıkta görünmez oluyordun. Catherine Clifton bir şiir okumaya başladı. Benim düşüncelerim kamp ateşinin saçtığı ışık halesinden giderek uzaklaştı. Klasik bir yüzü vardı, soylu bir ailenin kızıymış. John Milton'ın Yitik Cennetinden bir bölüm okudu o gece. Hayatımda ilk kez şiir dinlemenin keyfine vardım. Bize yıldızları anlatırken üniversite yıllarından örnekler verdi. Adem'in kadınını görkemli metaforlarla eğittiği gibi eğitti bizi. Demek bunlar görülmeseler de gecenin derinliğinde, boşuna parlamıyorlar hem sanma ki insanlar yok diye. Gökler seyirci bekliyor, Tanrı övgü istiyor. milyonlarca ruhsal yaratık görünmeden dolaşıyor. Yeryüzünde biz uyurken de uyanıkken de bütün bunlar gece gündüz durmadan seyrediyorlar onun yaptıklarını. Kaç kez işittik biz de yankılanan dik tepelerle sık çalılıklardan o göksel seslerin gecede yükseldiğini. Her biri tek tek ya da birbirini yanıtlarcasına o ulu yaratıcılarının tutkusunu söylerken. Dipnot: John Milton, Yitik Cennet, çeviren Cevat Çapan. O gece bir sese aşık oldum. Yalnızca bir sese, başka hiçbir şey duymak istemiyordum. Kalkıp biraz yürüdüm. İnce dallı bir söğüt gibiydi. Yaşlandığında, benim yaşıma geldiğinde nasıl olacaktı kim bilir. Onu hala görüyorum her zaman, Adem'in gözleriyle. Onu ilk gördüğüm uçaktan inişi, aramızdan gezinişi, çöl ateşini dürtüklemesi, kantinde su içerken bana el sallayışı. Birkaç ay sonra benimle vals yaptı. Kahire'de bir grup hep birlikte dans ediyorduk. Çakır keyif olmasına karşın ele geçirilemez bir yüz ifadesi vardı. Sevişirken bile kişiliğini ortaya koyan o yüz ifadesinde gördüklerimi göremedim. Bütün bu yıllar o bakışla bana ne anlatmaya çalıştığını çözmeye çalıştım. Hor gören bir bakıştı ya da bana öyle gelmişti. Şimdi düşünüyorum da sanırım inceliyordu beni. Çok masumdu. Onu şaşkınlığa uğratıyormuşum gibi bakıyordu. Ben barlarda her zaman davrandığım gibi davranıyordum. Ama Clifton'ların yanında öyle davranmamam gerekiyormuş demek. Davranışlarıma pek aldırış etmezdim anlayacağın. Onun benden genç olduğunu unutuyordum. Evet, inceliyordu beni. Ne kadar basit bir şey. Bense o taş bakışı ardında yanlış bir şey yapmasını bekliyor, kendini ele verecek bir şey arıyordum. Bana bir harita ver, sana bir kent göstereyim. Kurşun kalem verirsen Güney Kahire'deki bir odayı çizerim sana. Duvarları çöl haritalarıyla dolu bir odayı. Çöl her zaman varlığını hissettirirdi. Gözlerimi açıp karşımda duran haritalara bakardım. Akdeniz kıyısındaki eski yerleşim birimlerine takılırdı gözüm. Gazala, Tobruk, Mersa, Matruh, onların da güneyinde elle boyanmış vadiler, işgal ettiğimiz gölgeli sarılar. Benim görevim kısaca Gilfkebir'e saldıran birkaç seferi anlatmak. Doktor Berman daha sonra bize çölün binlerce yıl önceki halini anlatacak. Maddox Kensington da öteki coğrafyacılara böyle anlatacaktı sonra. Coğrafyacılar Derneği'nde zinadan söz edecek değil ya. Bizim o da unutuldu gitti. Taşı toprağı kaydeden dernek raporlarında yoktuk biz. Kahire'deki İthal Papağanlar Sokağı'nda insanın çevresi belagatli kuşlarla çevrilidir. Kuşlar sıralar halinde ıslık çalar, konuşur, sokakta tüylerden geçilmez. Ben hangi kabilenin hangi ipek ya da deve yolundan bunları küçük kafesleri içinde çölde taşıyıp getirdiklerini biliyordum. 40 günlük yolculuklarda kuşlar köleler tarafından yakalanıp ekvator bahçelerinden çiçek koparır gibi toplanır, bambu kafeslere konur, dere tepe aşıp alışverişe getirilirdi. Ortaçağ salonlarındaki gelinler gibiydiler. Aralarında durduk. Ona çok yabancısı olduğu bir kenti gösteriyordum. Eliyle bileğimi tuttu. Sana hayatımı versem onu yere atardın değil mi? Ben hiçbir şey söylemedim. Bölüm 5. Catherine. Onu düşünde ilk kez gördüğünde kocasının yanında çığlıklar atarak uyandı. Yatak odalarında yattıkları çarşafa gözlerini dikmiş, ağzı açık kalmıştı. Kocası sırtını sıvazladı. Kabus gördün, korkma. Tamam. Su getireyim mi? Evet. Kıpırdayamıyordu, kabusundan uzaklaşabilmek için yataktan fırlayıp gitmek istiyordu. Düş bu odada geçiyordu. Adamın eli kadının boynundaydı. Dokundu şimdi ona. İlk tanıştıklarında da adamın kendine duyduğu öfkeyi sezmişti bir kez daha. Hayır, öfke değil de ilgisizlik. Aralarında evli bir kadının olmasından kaynaklanan bir rahatsızlık. Hayvanlar gibi sırt üstü yatmışlardı ve adam boynunu o kadar geriye itmişti ki kadın soluksuz kalmıştı. Kocası bir çanağın içinde su getirdi ama kadın kollarını kıpırdatamadı. Titriyordu, güçsüz kalmıştı. Kocasının içebilsin diye çenesine yasladığı bardaktan sular süzülüyordu boynuna. Kadın yatağa bir daha uzandığında kabusu düşünmeye bile zaman kalmadan ani derin bir uykuya daldı. İlk kez farkına varmıştı. Ertesi gün bir ara aklına geldi ama meşguldü o sıralar ve düşün anlamı üzerinde kafa yormayı reddetti kendi kendisine. Gürültülü bir gecenin sonunda rastlantıyla meydana gelen bir patlamaydı, o kadar. Bir yıl sonra daha tehlikeli olan o huzurlu düşler başladı. Bunların ilkinde bile boğazındaki o elleri anımsadı. Aralarındaki sakin ruh halinin birden şiddete dönüşmesini bekledi. İnsanı baştan çıkaran yemekleri kim serdi bu masaya? Hiç ummadığı bir kişiye duyduğu bir ilgi, bir düş, sonra dizi başka düşler. Adam sonradan bunun bir tür bağ olduğunu söyledi. Çölde kurulan bağlar. Çölde böyle şeyler olurmuş, öyle dedi. Bu sözcüğe bayılıyordu. Suya bağlılık, 6 saat boyunca kum denizinde giden 2-3 bedenin birbirlerine duydukları bağlılık. Kamyonun engebelerin üzerinden sarsılmasıyla bir inip bir kalkan terlemiş dizlerin görüntüsü. Çölde insanın o kadar çok vakti vardı ki çevresindeki her şeyi gözleyebilir, her şeyin koreografisini beynine kazıyabilir. Böyle konuştuğunda nefret ediyordu ondan kadın. Kibarlığını eksik etmiyor ama yine de içinden bir tokat atmak geliyordu adama. Aslında bu adama bir tokat patlatmayı çok uzun zamandır düşünüyordu. Sonradan bunun bile bir cinsel arzu olduğunu kavradı. Adama göre ilişkiler ya siyah ya beyaz olabilirdi. Ya bağlanırdın sevdiğine sonuna dek ya da bağlanmaz ayrı düşerdin. Tıpkı Herodot'un tarih kitabında anlattığı toplumlar gibi. Yıllar önce terk ettiği dünyanın düzenini iyi bildiğini varsayıyor, o günden beri de yarı kurgulanmış bir dünya olan çöldeki dünyayı keşfetmeye çalışıyordu. Kahire havaalanında arabalara malzemelerini yüklediler. Kocası ertesi sabah yola çıkacak 3 adam için uçakla ilgili hazırlıklar yapmak için kampta kalmıştı. Maddox bir telgraf göndermek için konsolosluklardan birine gitti. O ise sarhoş olmak için kasabaya gidiyordu. Kahire'de her zaman yaşandığı gibi bir son gece. Önce Madame Baden'in opera gazinosuna bir uğrayacak, sonra Paşa Oteli'nin arka sokaklarında kaybolacaktı. Eşyalarını önceden toplayacak, böylece ertesi sabah akşamdan kalma haliyle kamyona atlayıp yola çıkabilecekti. Kadını kasabaya arabayla götürdü. Trafik bu saatlerde ağır ağır ilerliyordu. Ne kadar sıcak, canım bira istedi, siz ister misiniz? Hayır, önümüzdeki birkaç saat içinde yapmam gereken bir sürü iş var, kusura bakma. Önemli değil dedi kadın, işlerinize engel olmak istemem. Döndüğümde bir bira içeriz. Yani 3 hafta sonra değil mi? Aşağı yukarı. Keşke ben de geliyor olsaydım. Adam yanıt vermedi. Bulak Köprüsü'nün geçtiklerinde trafik daha da yoğunlaştı. Bir sürü at arabası, sokakların sahibi, yayalar, kalabalık. Adam Nil'in kenarından güneydeki Semiramis Oteli'ne, kadının kaldığı otele doğru yol aldı. Bu sefer bulacaksınız Zerzura'yı değil mi? Bu sefer bulacağım. Adam artık ilk tanıştıkları günlerdeki kibarlığından vazgeçmiş, eski haline dönmüştü. Yol boyunca, hatta 5 dakika boyunca aynı noktada takıldıklarında bile kadına bir kez olsun dönüp bakmamış, bir çift laf etmemişti. Otele ulaştıklarındaysa her zamankinden daha da kibardı. Böyle yapay kibarlık pozları takındığında kadın ondan iyice nefret ediyordu. Şık giysiler giydirilmiş bir hayvana benzetiyordu adamı. Cehenneme kadar yolu var diye düşündü. Kocasının işi olmasa bir daha hiç görmemeyi yeğlerdi bu herifi.